Ayrım 11.
Hammurabi yasaları yalnız Mezopotamya'da değil, köleci dünyanın tümünde üretim ilişkilerinin özelliklerine ışık tutar. Babil'de egemen güç küçük ve orta köle sahiplerinden oluşuyordu. Hammurabi yasaları her şeyden önce onların çıkarını koruyordu. Yasa metninin birçok paragrafı doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak köle sahiplerinin çıkarlarını korumaya ayrılmıştı. Bu yasalara göre başkasının kölesini yaralayan ya da hayvanına zarar veren sahibine ödenecek ufak bir para cezası ile cezalandırılıyordu. Bir başkasının kölesinin öldürülmesi halinde suçlu olan ölen kölenin sahibine bir köle veriyordu. Köleler aile durumları hiç hesaba katılmaksızın satılıyor, hiçbir koşula bağlı olmaksızın armağan ediliyor ya da herhangi bir şey karşılığı değiştiriliyor ya da miras konusu oluyorlardı. Köle sahiplerinin mülkiyet hakkına karşı çıkan kimse ağır bir şekilde cezalandırılıyordu. Bir kölenin çalınması ya da kaçan bir köleye yataklık edilmesi ölüm cezası ile cezalandırılıyordu. Her köle kendi sahibini gösteren bir damga taşıyordu. Bu damgayı silecek olan her özgür kişi ağır bir ceza tehdidi altındaydı. Üretim araçlarından yoksun olan köleler en ilkel haklardan da yoksundular. Efendilerinin üretim araçları ve köle el emeği üzerine tam mülkiyetleri köleci üretim ilişkilerinin temelini oluşturuyordu. Kölelerin sürekli fetih savaşlarından sağlanmalarının yanı sıra Babil toplumunun kendisi de kölelerin sağlanabildiği önemli kaynaklardan biriydi. Köleci toplumda egemen olan köle sahibi efendilerin mülkiyetinin yanı sıra küçük köylü ve zanaatçı mülkiyeti de vardı. Babil bu kural için bir istisna değildir. Ama şunu da söylemek gerekir ki özgür köylüler ve zanaatçılar giderek bağımsızlıklarını yitiriyorlar ve köleleşiyorlardı. Babil'in özgür halkı kendi aralarında yurttaşlık haklarından yararlanan yurttaşlar ve yurttaşlık haklarının tümünden yararlanamayan meşkunuler olarak bölünüyorlardı. Yurttaşlık haklarının tümünden yararlanan bir yurttaş sakat bırakıldığı zaman suçlu da aynı şekilde sakat bırakılarak cezalandırılıyordu. Bir muşkenunun sakatlanmasına neden olan ise yalnızca para cezası ödüyordu. Hırsızlık halinde muşkenu kategorisine giren bir insan aynı durumda yurttaşlık haklarından yararlanan bir yurttaşın ödemek zorunda olduğundan birkaç kat fazla para cezası ödüyordu. Yalnız bir kölenin çalınması toplumun temeline karşı bir suikast sayılıyor ve ölüm cezası ile cezalandırılıyordu. Yurttaşlık haklarından yararlanan yurttaşlar da kendi aralarında zenginler ve yoksullar olarak ayrılıyorlardı. Yoksullar yaşamlarını sürdürebilmek için iş avadanlıklarını, parayı ve bunun gibi zenginlerden ödünç almak zorundaydılar. Borçların ödenmemesi halinde eğer borçlu toprağa sahip bulunuyorsa toprağı da dahil olmak üzere mallarına el konuluyordu. Yoksullaşan yurttaş borçları yüzünden köle haline geliyordu. Borçlu hemen her zaman ailesi üyeleri de belirli bir süre için biçimsel olarak köleleşmiş kabul ediliyordu. Ama gerçekte ömrü boyunca köle oluyordu. Kendi yurttaşlarını satın alıp el emeği arayan köle sahiplerine kiralayan yeni bir tip köle tüccarları ortaya çıkıyordu. Köleci devlette topluluğun rolü. Öyleyse Babil toplumunda kölelerin yanı sıra aslında eski ilkel topluluğun üyeleri olan bir yığın özgür yurttaşın bulunmasına nasıl açıklamalı? Devletin kuruluşundan önce kabaran sularla sulanan toprakların verimliliği, karmaşık ve iyi düzenlenmiş bir sulama sistemine dayanan tarımın doğmasına yardımcı olmuştu. Toprakların ve sulama işlerinin köleci latifundialar arasında bölünmesi, köleleri emeklerinin sonuçları hiçbir şekilde ilgilendirmediğine göre bu sulama tesislerini tehlikeye sokabilecek, tarımın gerilemesine yol açabilecekti. Bunun için devlet kır topluluklarını muhafaza etmeyi daha yararlı buldu. Ama bu üyelerinin sömürüyü bilmedikleri o eski zamanın topluluğu değildi artık. Yeni koşullarda köleci devletin sömürüsü konusu oluyordu. Eskiden olduğu gibi topluluğun üyeleri büyük bir emeğe ve çok sayıda el emeğine gereksinme gösteren barajlara, setlere, kanallara bakıyorlardı. Eskiden olduğu gibi gene tohum ekiyorlar, hasat yapıyorlardı. Ama ürünün büyük bir bölümü krala, rahiplere veriliyor ya da koruma birliklerinin bakımına ve muhafazasına ayrılıyordu. Krallığın gözcüleri sürekli olarak bu sulama sisteminin iyi durumda tutulmasını ve topluluğun üyelerinin harçları, vergileri, düzenli ödemelerini denetliyorlar. Böylece doğrudan doğruya üreticileri, ürettikleri servetlerin en iyi payından yoksun bırakıyorlardı. Durum antik çağın öteki despotik ülkelerindekine, Mısır, Çin, Hindistan, İran, Amerika'daki İnkalar İmparatorluğu ve bunun gibi pek benzemekteydi. Ama her ne kadar köleci devlet kır topluluklarının sürdürülmesinde yarar gördüyse de giderek onun yapısını çökertiyordu. Hükümdar topluluğun topraklarının zararına sistemli bir biçimde genişlettiği büyük arazileri Domaniyanes elinde bulunduruyordu. Devletin en yüksek temsilcisi hükümdarın elinde toplanmış olan topraklar savaşlar sayesinde genişlemişti. Kendi toplumsal temelini güçlendirmek için hükümdar çevresindeki bazı köle sahiplerine, devlet görevlilerine, askerlere ve tapınaklara büyük yurtluklar dağıtıyordu. Bu yurtlukları kendi topraklarından veriyor ya da topluluklardan zorla alıyordu. Üstelik topluluk bazı üyelerinin zenginleşmesi, ötekilerin yoksullaşması sonucu sürekli olarak dağılıyordu. Özgür halk devlete gerek aynı olarak tarım ürünleri ve hayvan, gerek nakit olarak büyük miktarda vergi ödüyordu. Vergiler sayesinde sayıları arttırılan ve yasaların özel koruyuculuğuna alınan pek çok saray vardı. Hükümdar ve tapınaklar, tutsaklar evi denilen özel evlerde yaşayan pek çok köleye sahiptiler. 4. Asya ve Afrika'nın antik çağ imparatorluklarında üretici güçlerin gelişmesi. En eski Asya ve Afrika imparatorluklarında üretici güçler gelişmeye devam ediyordu. Bu arada Babil tarımında da tunçtan ve sonra demirden yapılma avadanlıklar yaygın olarak kullanılıyordu. Zanaatçıların aletleri de iyileşmişti. Hammurabi yasaları çok çeşitli meslek erbabından, tuğlacılardan, dokumacılardan, demircilerden, dülgerlerden, gemi ve ev yapımcılarından ve bunun gibi söz ediyor. Zanaatçılık Mısır'da da çok ilerlemişti. Dokumacılık çok yaygındı. Eski yatay dokuma tezgahı yerine dikey dokuma tezgahı kullanılmaya başlanmıştı. Bakır işleyen demirciler körük yerine tulumdan yararlanıyorlardı. Saban yetkinleştiriliyor, camcılık kendi başına bir zanaat kolu oluyor, tuğlalar pişiriliyor. Zanaatçılık genel kural olarak özgür yurttaşlar tarafından yapılıyor. Ama özellikle inşaatçılıkta en güç ve kaba işler kölelere yaptırılıyor. İlk mekanizmaların ilkin inşaat işlerinde ortaya çıktığı görülüyor. Eski Mısır'da piramitlerin yapılması için koca taş blokları kaldırmak amacıyla kurulmuş özel düzenekler vardı. Asya ve Afrika devletlerinde yapılmış olan su depoları, barajlar ve yatak değiştiren kanallarla yapılan sulama sistemleri kölelik çağındaki teknik ilerlemelere tanıklık ediyor. Nil Nehri üzerindeki Assuan tesisleri en heybetli yapıtlardan birini oluşturur. Deniz ticaretinin gelişmesi gemi yapımının yetkinleşmesine yol açtı. Silahlar da gelişiyordu. Askeri hareketler sırasında savaş arabaları, koçbaşları kullanılıyordu. Savaş gemileri mancınıklarla donatılmıştı. Meta tire para ilişkilerinin gelişmesi. Daha ilkel topluluk döneminde değişimin ilerlemesi sonucu metaların genel eşdeğeri ortaya çıkmıştı. Önceleri genel eşdeğer rolünü hayvan, kürk, deri, fil dişi ve bunun gibi en önemli ürünler oynuyordu. Köleci toplumda genel eşdeğer rolü madenlere, önce demir ve bakıra, sonra altına ve özellikle gümüşe geçiyor. Para genel eşdeğer ve dolaşım aracı olarak ortaya çıktı. Başlangıçta para madenler gibi külçe halinden sonra da özel olarak basılmış para biçiminde kullanıldı. Ticaretin gelişmesi üretime katılmayan yalnız değerinin bir parçasını kendilerine mal ettikleri metaların değişimiyle uğraşan tüccarların doğuşunun nedeni oluyor. Tüccarlar ülke ülke dolaşıyorlar, bazen çok uzaklara gidiyorlardı. Böylece üçüncü toplumsal iş bölümü gerçekleşti. Batı Asya'nın köleci devletlerinde, Yunanistan'da ve Çin'de para, sikke biçiminde İsa'nın ölümü 7-6. yüzyıllarda ortaya çıktı. Çin'de para sikkeleri kare, bıçak, kılıç ya da kürek biçimindeydi. Bazen de yuvarlak ve ortaları kare biçiminde delinmiş oluyordu. Üretim ticari bir nitelik kazanıyor, yani doğrudan tüketimden çok değişime yönelmiş bulunuyor. Kentlerin doğuşu. Zanaatçılığın ve ticaretin gelişmesiyle zanaatçıların toplandıkları ve alışverişin yapıldığı yerlerde kentler belirliyordu. Bu kentler zanaat ürünlerinin üretim merkezi ve ticari çekirdekleri haline geldiler. Birçok durumda kentler eski konaklama yerlerindeki berkitilmiş yerler yanında kültür merkezlerinde, kalelerin, su kaynaklarının, şifalı su kaynakları da dahil yakınlarında, büyük yolların kavşaklarında büyüyordu. Bu arada İsa'nın ölümü 2. bin yıllarında Mekke kenti dondurucu özellikleri olan bir su kaynağının yakınında doğdu. Hacılar, ziyaretçiler kutsal kara taşı ululamak için durmadan oraya akıyorlardı. İsa'nın ölümü 1000 yılının sonlarına doğru coğrafi ortamın elverişli ve bol su kaynakları sayesinde Suriye çölünün vahalarının birinde büyük Palmir site devleti doğdu.
Ayrım sonu.